Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 42. Ayrım. Kısım 8. Savaş ve savaş gürültüleri, evlere asker yerleştirme ve bir hareketlilik. Senatör Buddenbrook'un yeni evinin parke döşeli odalarına yerleşen Prusyalı subaylar, evin hanımefendisinin ellerini öpüp saygılarını sunduktan sonra, kür tedavisi için gittiği Oenhaus'tan dönmüş olan Christian tarafından şehir kulübüne götürülüyorlar. Bu arada Mengstrasse'deki baba evinde de bayan konsülün yeni hizmetçisi Mademoiselle Riekshaven Severin, öteki hizmetçi kızlarla birlikte bahçedeki içi asker dolu eski eve yatak taşıyor. Her yerde izdiham, telaş ve heyecan. Birlikler kale kapısından dışarı çıkıyorlar, yerine yenileri geliyor. Şehir askerlerle dolup taşıyor. Tayınlarını yiyorlar, uyuyorlar, trompet ve borazan gürültüleri ve komut sesleriyle yurttaşların kulaklarını doldurup yeniden uzaklaşıyorlar. Prenslere selam duruyorlar, yürüyüşler yürüyüşleri izliyor. Sonra sessizlik, bir bekleyiş. Sonbaharın sonlarında ve kışın birlikler zaferle dönüyorlar. Yeniden evlere yerleşiyorlar ve büyük bir dertten kurtulan yurttaşların yaşa var ol sesleri arasında evlerine dönüyorlar. Barış yapılmıştır. 1865 yılının olaylara gebe ve kısa süren barışı. Yaşanılan iki savaş arasında hiçbir şeyin farkında olmayan küçük Johan, etekleri kıvrımlı önlüklü elbisesiyle ve bukle bukle yumuşacık saçlarıyla evin bahçesinde fıskiyenin kenarında ya da ikinci katta antreden küçük bir platformla ayrılarak onun için yaptırılmış özel balkonda kendi halinde oyun oynamaktaydı. 4,5 yaşın oyunlarını. Anlamını ve verdiği heyecanı hiçbir yetişkinin anlayamadığı bu oyunları oynamak için yalnızca 3 çakıl taşı ya da bir odun sopası, ucuna miğfer olarak yabani hindiba çiçeği takılan bir sopa parçası yeterliydi. Fakat bütün bunlardan önce o 4,5 yaşın tertemiz, güçlü, coşkulu ve henüz cesareti kırılmamış bir hayal gücü gerekli. Yaşamın bize el sürmekten henüz çekindiği, ne sorumluluk ne de suç yüklemeyi göze aldığı o yaşlarda, dünyanın bizden hiçbir şey beklemediği ve bizim görmemize, duymamıza, gülmemize, hayranlık duymamıza ve düşler kurmamıza izin verdiği o yıllarda, sevmek istediklerimizin sabırsızlıklarının göstergesi olan ilk işaretlerin ve kanıtlarının bizi üzmediği, hizmetlerimizi büyük bir coşkuyla yerine getirebildiğimiz o yıllarda. Ah, ama bu çok sürmeyecek. Kaba ve büyük bir güçle her şey üzerimize saldıracak, bize karşı kullanacak. Bize talim ettirecek, sinirlerimizi gerecek, bizi küçültecek, bizi mahvedeceklerdir. Hanno oyun oynarken büyük olaylar oluyordu. Savaş patlak verdi. Zafer her iki taraf arasında bir süre gidip geldikten sonra kesinleşti. Hanno Buddenbrook'un doğduğu kent, akıllı davranıp Prusya'nın yanında yer alırken, Avusturya'ya güvenmenin bedelini ödemek zorunda kalan zengin Frankfurt'un bağımsız bir eyalet kenti olma şansını kaybetmesini içten içe sevinerek izledik. Fakat Temmuz ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce Frankfurt'ta büyük bir firmanın iflas etmesiyle Johann Buddenbrook firması bir kalemde tam 20 bin taler kaybetti. 8. Bölüm. Dürüst insan ve yazar değerli kardeşim Henrik'e. Kent Yangın Sigortası Şirketi'nin bir süredir müdürlüğünü yapan Bahigo Wenschek, düğmeleri ilikli redingotu, ağzının iki yanına düşmüş ince ve siyah bıyıkları ve aşağıya doğru sarkık alt dudağıyla yumruklarını sıkıp kollarını hafifçe sallayarak ön taraftaki bürolardan arkadakilere geçmek için büyük avluda kendinden emin adımlarla sallana sallana yürürken hali vakti yerinde enerjik ve ciddi bir erkek etkisi bırakıyordu. Öte yandan Erika Grünlich de şimdi 27'sine basmış bulunuyordu. Bir hayli serpilmiş, oldukça güzel, sağlıklı ve güçlü, kuvvetli, kocaman bir kız olmuştu. Bay Weschenk, yoldan geçerken Erika bir rastlantı sonucu merdivenden aşağıya iniyor ya da üst sahanlıkta bekliyorsa, bu rastlantı pek de seyrek olmuyordu. Müdür bey şakaklarına doğru ağarmaya başlamış kısa ve siyah saçların üstüne oturttuğu şapkasını hemen çıkarıyor, redingotuyla yerlere kadar eğilerek çevresini tarayan ateşli gözleriyle şaşkınlık ve hayranlıkla genç kızı selamlıyordu. Bunun üzerine Erika oradan uzaklaşıyor, herhangi bir pencerenin bankına oturuyor, şaşkınlıktan ve çaresizlikten saatlerce ağlıyordu. Mademoiselle Grünlich, Teresa Wedgbrot'un himayesinde onun yatılı okulunda yetişmişti ve yaşamla ilgili pek bir şey bilmiyordu. Bay Weschenk'in silindir şapkasına bakarken onun kaşlarını kaldırıp indirmesini, kendinden son derece emin halini, yumruklarını sıkışını ve kollarını ahenkli ahenkli sallayarak yürüyüşünü gördükçe ağlamadan edemiyordu. Annesi Bayan Permaneder ise ileride olacakları düşünüyordu. Kızının geleceği onu yıllardır kaygılandırıyordu. Çünkü Erika evlenme çağına gelmiş öteki kızlara göre pek çok bakımdan şanssızdı. Bayan Permaneder varlıklı ailelerle görüşmemekle kalmamıştı yalnızca. Onlarla tam bir savaş halindeydi. İki kez eşinden boşandı diye kentin önde gelen ailelerince horlandığı düşüncesi onda bir saplantı haline gelmişti. Belki de hiç önemsenmemesi gereken olağan şeylerdi bunlar ama o bunlardan nefret ediyor ve çok öfkeleniyordu. Örneğin zenginleşmenin neşeli ve hoşgörü sahibi bir insan yaptığı Konsül Herman Hagenstrom, sokakta karşılaşınca ona selam verse, bu kaz ciğeri ezmez suratlı herif diye hemen başını geriye atar ve veba mikrobu gibi nefret ettiği o adamın yüzüne bile bakmadan yanından geçerdi. Böylece Erika da senatör dayısının çevresinden büsbütün uzak kaldı. Hiçbir baloya gitmedi ve erkeklerle tanışma fırsatı bulamadı. Buna rağmen Bayan Permaneder'in en büyük isteği, kendisinin de söylediği gibi bu işten kendisini emekli ettiğinden beri en büyük isteği kızının, annesinin başaramadığı mutlu bir evlilik yapması, ailenin onurunu kurtarması ve annesinin kötü yazgısını unutturmasıydı. Bayan Permaneder son zamanlarda işleri iyi gitmediği için umudunu yitirmeye başlayan erkek kardeşine karşı ailenin mutluluğunun devam ettiğini, bu dembrokların henüz daha bitmediğini kanıtlamayı da istiyordu. Bay Permaneder'in büyük bir nezaket göstererek geri verdiği ikinci drahması 17 bin taler Erika'ya ayrılmıştı. Bayan Permaneder kızı ve müdür arasında başlayan yakınlaşmayı fark eder etmez, Bay Weschenk'in kendilerini ziyaret etmesi için ellerini kaldırıp Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Müdür bey geldi, ilk kata çıktı, büyük anne kızı ve torunu tarafından karşılandı. 10 dakika kadar havadan sudan konuştuktan sonra bir başka gün öğleden sonra daha dostça bir sohbet için kahve içmeye gelme sözü verdi. Bu da oldu, birbirlerini daha yakından tanıdılar. Müdür Silezya eyaletinde doğmuştu ve yaşlı babası orada yaşıyordu. Yetişmesinde ailesinin söz sahibi olduğu pek söylenemezdi. Bay Hugo Weschenk daha çok kendi kendisini yetiştirmiş, kendi gücüyle bir yerlere gelmiş bir insandı. Doğuştan var olmayan, güven telkin etmeyen, aşırı ve biraz da kuşkulu bir kendine güvenmişlik hali vardı. Kılık kıyafeti öyle mükemmel değildi, konuşması da oldukça kabaydı. Orta halli insanlara özgü redingotunun bazı yerlerinde parlaklıklar göze çarpıyordu. İri kehribar düğmeli kollukları yeni ve temiz değildi. Sol elinin orta parmak tırnağı bir kaza sonucu bütünüyle kurumuş ve kapkara olmuştu. Hiç de hoş bir görünüşü yoktu. Fakat bütün bunlar Bay Hugo Weschenk'in yıllık geliri 12 bin mark olan çok saygıdeğer, çalışkan ve enerjik bir insan olmasına, hatta Erika'nın gözünde güzel bir adam olmasına engel değildi. Bayan Permaneder durumu çabucak gözden geçirdi ve bir değerlendirme yaptı. Bayan konsüle ve senatör Budenbrock'a bu konudaki düşüncesini açık yüreklilikle anlattı. Karşılıklı beklentilerin birbirini tamamladığı açıkça belli oluyordu. Müdür Weschenk'in de Erika gibi kentin ileri gelenleriyle hiçbir ilişkisi olmamıştı. Her ikisi de birbirine çok uygundu ve Tanrı onları sanki birbiri için yaratmıştı. Kırkına yaklaşan ve saçları kırlaşmaya başlayan müdür, konumuna ve yaşam koşullarına uygun bir yuva kurmak istiyorsa, Erika Grünlich ile yapacağı evlilik, mesleğinde ilerlemesini, konumunu güçlendirmesini ve kentin önde gelen ailelerinin arasına girmesini sağlayacaktır. Fakat Erika'nın mutluluğuyla ilgili olarak Bayan Permaneder kendi yazgısıyla kızının yazgısı arasında en küçük bir benzerlik olmadığını söyleyebilirdi. Zira Bay Permaneder ile Hugo Weschenk arasında en küçük bir benzerlik yoktu ve Bay Weschenk mesleğinde ilerlemesi hiç de ihtimal dışı olmayan, kazancı iyi, belli bir yaşantısı olan bir memur olarak Bay Bendix Grünlich'ten de farklıydı. Kısaca söylemek gerekirse her iki tarafın da pek çok iyi yanı vardı. Müdür Weschenk'in öğle sonrası ziyaretleri kısa aralarla tekrarlanıyordu. 1867 yılının Ocak ayında Bay Weschenk, Erika Grünlich ile evlenmek istediğini erkekçe birkaç söz söyleyerek resmen açıkladı. O andan itibaren de ailenin bir üyesi olarak kabul edildi. Çocuk günlerine katılmaya başladı ve gelecekteki karısının ailesi tarafından sevgiyle karşılandı. Kuşkusuz onların arasında biraz yabancı olduğunu hemen hissetmişti. Ama yürekli görünerek bu duygusunu gizledi. Bayan Konsul Budenbrock, Justus amca, Senatör Budenbrock, Breitstrasse'deki yaşlı amca kızları ne yazık ki yoklardı. Bu yetenekli büro insanına toplum içinde nasıl davranılacağını pek bilmeyen bu çalışkan adama büyük anlayış gösterdiler. Bu gerekliydi de çünkü yemek masasında toplanıldığı sırada müdür aşırıya kaşan bir şakacılıkla Erika'nın yanakları ve kollarıyla ilgilenmeye başlayınca oluşan sessizliği dağıtmak için canlandırıcı ve oyalayıcı birkaç söz söylemek gerekiyordu. Bay Weschenk'in biraz pervasız bir biçimde portakal mermeladı bir hamur tatlısı mı ya da Romeo'nun Juliet'in Schiller'in bir yapıtı mı gibi aptalca soruları karşısında bu gerekliydi gerçekten. Aile bireyleri arasında en iyi anlaştığı kişi Senatör Budenbrock'tu. Çünkü politika ve iş konularında hiç sıkıntı çekmeden konuşabiliyordu onunla. Fakat Gerda Budenbrock'la olan ilişkisi hiç iyi gitmiyordu. Bu kadının kişiliği onu öylesine şaşırtıyordu ki 2 dakikalık bir sohbet konusu bile bulamıyordu. Gerda'nın iyi keman çaldığını bildiği ve ondan etkilendiği için perşembe toplantılarında bir araya geldiklerinde şaka yapar gibi "Keman ne alemde?" diye hep aynı soruyu sorup duruyordu. Ama Bayan Senatör Budenbrock 3. sorusundan sonra hiçbir yanıt vermiyordu. Christian ise yeni akrabasını burnunu kırıştırarak süzüyordu ve ertesi gün davranışını ve konuşma biçimini taklit ediyordu. Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş olan Konsul Johann Budenbrock'un 2. oğlu kür tedavisi için gittiği Oeynhausen'da mafsar romatizmalarından kurtulmuştu. Ancak eklemlerindeki sertlik hala devam ediyordu. Sol yanında bütün sinirlerin kısaldığı bölgede zaman zaman hissettiği sızı ve öteki rahatsızlıkları bir türlü geçmiyordu. Solunum yetersizliği ve yutkunma şikayetleri, kalp atışlarındaki düzensizlik ve felç olma tehlikesi henüz ortadan kalkmış değildi. Dış görünüşü bakımından da 40'ına henüz girmiş bir erkeğe benzemiyordu. Kafasında saç kalmamıştı. Yalnızca ensesinde ve şakaklarına doğru biraz seyrek ve kızıl saçı vardı. Tedirgin tedirgin çevresini tarayan küçük ve yuvarlak gözleri eskisinden daha da çukurlaşmıştı. Fakat çökük ve solgun yanaklarının arasındaki kocaman ve kemerli burnu ve ağzını örtecek kadar düşük bıyıkları hala dikkat çekiciydi. Sağlam ve zarif İngiliz kumaşından pantolonu kuru ve çarpık bacaklarında bir yandan öbür yana doğru sallanıyordu. Memlekete döndüğünden beri yine eskisi gibi annesinin evinde ilk kattaki koridora bakan odalardan birinde oturuyordu. Fakat zamanının büyük bir kısmını Mengstrasse'deki evden çok kulüpte geçiriyordu. Çünkü evdeki yaşam onun için pek rahat geçmiyordu. Ida Jungmann'ın yerine bakan ve bayan konsülün hizmetçilerini yöneten Riken Sever'in 27 yaşındaki bu tıknaz kırmızı ve tombul yanaklı ve kalın dudaklı köylü yaratık, ortalıkta boş boş dolaşan bu aptal ve sefil öykü anlatıcısını, saygıdeğer senatörün kaşlarını kaldırarak umursamazlıktan gelmesini o taşralı sezgisiyle hemen fark etmişti ve bu yüzden onun isteklerini yerine getirmiyordu. Christian bir şey istediği zaman, "Evet Bay Budenbrock ama şimdi size ayıracak vaktim yok," diyordu. Bu sözleri duyan Christian, "Sende hiç utanma yok mu?" demek ister gibi burnunu kırıştırarak yüzüne bakıyor ve daha sonra romatizmalı vücuduyla zorlanarak yürümeye çalışıyordu. Kız kardeşi Tony'ye, "Her zaman bir mumun olduğunu mu sanıyorsun?" "Nadiren. Çoğu zaman bir kibrit yakarak giriyorum yatağa." Ya da annesinin verebildiği cep harçlığı çok az olduğundan, "Kötü günler geçiriyoruz. Evet, eskiden her şey farklıydı. Ne sanıyorsun? Diş tozu almak için bile 5 şilini borç olarak istiyorum," diyordu. Bayan Permaneder, "Christian," diye bağırdı. "Ne alçaltıcı bir durum. Bir kibrit yakmak, 5 şilin borç almak. Bari bana bunları anlatma." Tony çok kızmış ve öfkelenmişti. En kutsal duyguları incinmişti. Ne var ki bu hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Christian diş tozu satın almak için 5 şilini eski dostu, hukuk doktoru, avukat Andreas Giseke'den borç almıştı. Onunla dost olmaktan mutluydu ve bu dostluktan onur duyuyordu. Çünkü saygınlığını korumasını bilen bu çapkın hukuk doktoru, geçen kış ihtiyar belediye başkanı Kasper Overdik yatağında ölü bulunup yerine Doktor Lankals geçince senatör seçilmişti. Fakat bu onun ahlaksızca yaşam biçimini hiç değiştirmedi. Mademoiselle Huneus ile evlendiğinden beri şehrin merkezinde büyük bir evde oturuyordu. Ancak dış semtlerin birinde, St. Gertrude'da, yeşillikler arasında küçük ve pek de hoş döşenmiş bir villası olduğu ve kim olduğu, nereden geldiği pek bilinmeyen, genç ve son derece güzel bir bayanın burada tek başına oturduğu da biliniyordu. kapının üzerinde altın yaldızlı zarif harflerle yazılmış Kuisi Sana sözcüğü göze çarpıyordu ve bütün kent bu sevimli evi bu adla tanıyordu. Çok yumuşak bir S ve çok hüzünlü bir A vurgusuyla söylenen bu adla. Christian Budenbrock, Senatör Giseke'nin en yakın dostu olarak bu villaya rahatlıkla girip çıkıyordu. Hamburg'da Alin Puvagel'in yanında, Londra'da Valparaiso'da ve dünyanın daha pek çok yerinde bu uğurda kazandığı başarısının aynısını bu evde de kazanmıştı. Birazcık bir şeyler anlatıyor, biraz sempatik hareketler yapıyor ve bunun sonucu olarak da o yeşillikler arasındaki sevimli villaya Senatör Giseke gibi istediği zaman ve sık sık girebiliyordu. Bunu dostu Giseke'nin bilgisi ve rızasıyla yapıp yapmadığı bilinmiyordu. Ancak kesin olan bir şeyler vardı ki, Senatör Giseke varlıklı eşinin paralarını yiyerek vakit geçirirken, Christian Budenbrock da Kuisi Sana'da beş para harcamadan güzel güzel eğleniyordu. Hugo Weishaupt'in Erika Gürinlich'le nişanlanmasından kısa bir süre sonra müdür bey kayınbiraderine kendi sigorta şirketinde çalışması için iş önerisinde bulundu. Christian bu öneriyi kabul etti ve gerçekten de 14 gün boyunca bu yangın sigortası veznesinde çalıştı. Fakat daha fazla devam edemedi çünkü yalnızca sol yanındaki sızı artmakla kalmamış, aynı zamanda öteki şikayetleri ve mide bulantıları da artmıştı. Son derece sert bir amir olan müdür ara sıra hata yapan kayınbiraderine "Seni fok balığı seni" demekten çekinmemişti. Christian bu işten de ayrılmak zorunda kalmıştı. Bayan Permaneder'e gelince o çok mutluydu. Onun bu mutlu ruh hali bu dünyadaki yaşamın arada sırada iyi yanlarının da olduğu biçiminde özetlenebilirdi. Gerçekten de bu son haftalarda yeni yetişmiş bir genç kız gibi bir hareketlilik, bir canlılık gelmişti ona. Kendi ilk nişanlılık günlerinde olduğu gibi geleceğe umutla bakıyor, çeşitli planlar yapıyor, kızına ev arıyor ve en güzel şekilde döşemek için çaba harcıyordu. Genç kızlık günlerinin o sevimli ve neşeli ruh halinden pek çok şey geri gelmişti. Evet, bu son derece neşeli hareketleriyle Kudüs gecelerinin havasını bile bozuyordu. Öyle ki Lea Gerhardt elindeki dua kitabını bırakıyor ve güvercin bakışlı kocaman gözlerini anlamsız anlamsız salonda dolaştırıyordu. Erika annesinden ayrılmayacaktı. Müdür beyin izni hatta isteğiyle Bayan Anthony Permaneder'in hiç değilse şimdilik Weishaupt'lerin yanında oturup deneyimsiz kızı Erika'ya ev işlerinde yardımcı olması kararlaştırılmıştı. Tony'nin içinde böylesine güzel bir duygunun uyanması işte bundan ötürüydü. Bendix Grünlich, Alois Permaneder adlarında kimse onun hayatına girmemiş, tüm başarısızlıklar ve acı hayal kırıklıklarına rağmen her şeye umutla yeniden başlıyormuş gibiydi. Erika'yı çok sevdiği bu özel erkekle evlenmesini sağladığı için Tanrı'ya şükretmesi konusunda uyardı. Oysa kendisi yüreğinde duyumsadığı ilk aşk ateşini, sorumluluk ve sağduyu kavramlarını düşünerek bastırmak zorunda kalmıştı. Gerçi Erika'nın adını müdürün adıyla birlikte aile defterine sevinçten elleri titreyerek yazmıştı ama nişanlanan kendisiymiş gibi bir duygu vardı içinde Tony'nin. Deneyimli elleriyle kapı perdelerini ve halıları yeniden düzeltiyor, mobilyaları ve çeyiz dolaplarını bir bir elden geçiriyor, kiralık evlere bakıyor ve kızı için en güzelini kiralıyordu. Gelenek ve göreneklere sıkı sıkı bağlı olan bu Denbrock'ların geniş evinden bir kere daha uzaklaşıyor ve boşanmış bir kadın olmaktan kurtuluyordu. Öne düşmüş olan başını bir kere daha kaldırma fırsatı bulmuş ve yeni bir yaşama başlamıştı. Herkesin ilgisini çeken ve öteki ailelerin saygınlığını kazanan bir yaşama. Evet, bütün bunlar bir düş müydü acaba? İpek sabahlıklar dolaptan yeniden çıkarıldı. İki adet sabahlık, biri kendisi için, biri de Erika için. Yumuşak kumaştan yapılmış uzun etekli, kalın kadife kurdeleli ve eteğine kadar fermuarlı sabahlıklar. Haftalar birbirini kovaladı ve Erika Grünlich'in nişanlılık dönemi sonuna doğru yaklaştı. Genç çift birkaç ev ziyaretinde bulundu. Çünkü ciddi bir iş adamı olmanın yanında toplumsal ilişkilerde deneyimsiz olan müdür bey boş saatlerini ev işlerine ayırmak istiyordu. Thomas Budenbrock ve eşi Gerda'nın verdiği bir nişan yemeğinde genç çift Frederick, Henriette ve Fifi Budenbrock ve senatörün yakın dostlarıyla Fischerstrasse'deki evin büyük salonunda bir araya geldiler. Müdür beyin Erika'nın dekolte gerdanına ikide bir dokunması yine herkesin çok tuhafına gitmişti. Düğün günü yaklaşıyordu. Nikah töreni bir zamanlar Bayan Grünlich'in de tacına beyaz çiçekler takılmış gelinliğini giydiği sütunlu salonda yapıldı. Dengin çevrelerin evlerine girip çıkan Bayan Stuch, Glockenjährstrasse'deki şişman terzinin karısı, Erika'nın beyaz saten kumaştan gelinliğini giymesine ve mersin çiçeklerinden yapılmış gelinlik tacını başına takmasına yardım ediyordu yine. Senatör Budenbrock birinci, Christian'ın dostu Bay Giseke de ikinci nikah şahidi oldular. Erika'nın yatılı okuldan iki kız arkadaşı da nedimeliğini yaptılar. Müdür Weishank'in oldukça heybetli ve erkekçe bir görünüşü vardı. Nikah için hazırlanmış mihraba doğru yürürlerken Erika'nın gelinliğinin kuyruğuna bir kez bastı. Ellerini çenesinin altında kenetlemiş olan rahip Pringsheim, kendine özgü davranışı ve konuşma biçimiyle onları takdis ediyor ve her şey ailenin onuruna ve geleneklere uygun olarak geçiyordu. Yüzükler değiştirilip söylenilen kalın ve ince evet sözcükleri, ikisi de biraz kısık çıkmıştı, sessizlik de yükselince Bayan Permaneder geçmişi, bu anı ve geleceği düşünerek hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Çocukluğunda olduğu gibi hiç çekinmeden yine ağlayıvermişti. Gotold amcanın evde kalmış kızlarından Fifi Budenbrock, düğün tereni dolayısıyla gözlüğüne altın bir kordon takmıştı. Böyle durumlarda hep yaptıkları gibi yine sinsi sinsi gülüyorlardı. Son yıllarda daha da küçülmüş olan Mademoiselle Teres Wedgbrot, yani Sesame Wedgbrot, üstünde annesinin bir portresi bulunan oval biçimli bir broş takmıştı incecik boynuna. Yüreğinde hissettiği derin acıyı gizleyen bir metanetle "Mutlu ol güzel çocuğum" dedi. 42. ayrımın sonu. Sayfa 392. Devamı 43. ayrımda.